Merhaba Sayın Oyveren, ben Ahmet Sonuç. Pek çoğunuz beni Cahreyn olarak tanıyorsunuz. 2009'dan beri aktif olarak internete ağırlıklı gaming olmak üzere içerik üretiyorum. Son zamanlarda beni siyasi konularda çok aktif görüyorsun Sayın Oyveren. Bunun en önemli sebeplerinden birisi 14 yıllık yurt dışı maceramdan sonra memlekete dönmem ve 2 yıldır burada ikamet etmem sanırım. İnanın bana, ne kadar farkında olursanız olun, burada yaşamadan durumun ne kadar vahim olduğunu asla anlayamıyorsunuz. Ki benim gibi yetişkin hayatının %90'ını yurt dışında medeniyetin içinde geçirmiş birisi için üçüncü bir gözle halimizi görmek ne kadar acı verici bir tecrübe, tahmin bile edemezsiniz. Yer yer fiziksel olarak acı hissettiğim bile oluyor. Canım yanıyor lan resmen. Neyse, sizleri çok sıkmadan konumuza geçmek istiyorum Sayın Oyveren. Bugün size milletvekillerinin meşruiyetinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işlevsizliğinden ve örnek olarak en sevdiğim milletvekili Lütfü Türkkan'dan biraz bahsedeceğim. Biliyor musunuz bilmiyorum ama 2023 seçimlerine bağımsız aday olarak katılacağımı duyurdum yakın zamanda. Farklı gruplardan farklı tepkiler aldım haliyle ama ben bugün size biraz boomerlardan, X ve Y jenerasyonunun statükocu ölü balık bakışlı bıkkın gevgev dayılarından bahsedeceğim. Özellikle benimle aynı fırsat eşitliğine sahip olmuş, 90'lar Türkiye'sini yaşamış ve devlet okullarında dahi bugüne nazaran daha kaliteli eğitim alma şansına sahip olmuş olan X ve Y jenerasyonuna bir değinelim. Bu grup benimle mütemadiyen dalga geçiyor. Gamer'dan siyasi mi olur? Bu adam yayında twerk yapmış, işte bu adam yayında küfür etmiş gibi. Geçtiğimiz yüzyıla ait söylemleri tükürüyorlar. Bu arkadaşlar farkında olmadan aslında inandıklarını, savundukları demokrasi, Atatürk Cumhuriyeti gibi aslında temelinde halkın kendi kendini yönetmesi gerektiği fikri ile dalga geçiyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl, ne alakası var? Yani bunlara göre siyaset belirli bir zümrenin tekelinde olmalı. Bunlara göre siyasi olmak için bir kere kodoman olacaksın. Belirli bir yaşın üstünde olacaksın. Halka yansıyan yaşam stilin temiz bir gömlekten ibaret olacak. Yani nedir bu temiz gömlek? Kat kravat takılacaksın. İşte anacığım, babacığım, işte evlatların okuyor falan. Bir eşin var. Düzgün bir aile yapın var. Geçmişinde çok eğlenceli bir kişilik olmayacaksın mesela. Çünkü siyaset eğlenceli kişilerin icra edebileceği bir şey değildir. Bunu hayatı sevmeyen, somurtkan ve mümkün mertebe birilerine sinirli dayıların yapması gerekir. Hayattan keyif alan, gülen, komik olan, espri yapan, 30'larının başında siyah tişört ve kot pantolonla gezen bir genç burayı rahat bırakmalıdır. Çünkü siyaset onun alanı değildir. Peki Atatürk ne diyor? Ben diyor size seçme ve seçilme hakkı verdim. Teşekkürler atam. Allah razı olsun. Biz verdiğin hakları teker teker unutalı çok oldu. Çünkü bu ülkede onlarca yıldır milletvekilini halk seçmiyor. Neredeyse hiçbir milletvekili meşruiyetini halktan almıyor. Şimdi diyeceksiniz nasıl abicim, ben oy veriyorum. Anlatayım Sayın Oyveren. Günümüzde milletvekilleri meşruiyetini parti liderinden alır. Meşruiyetini halktan alan kişiler de parti liderleridir aslında. Mesela örnek verelim, Meral Akşener. Ben diyor 100 bin imza topladım, seçim yarışına gireceğim. Meral Akşener kendi ekibini kurar ve siz İyi Parti'ye oy verirsiniz. İyi Parti'nin, yani aslında geniş açıda Meral Akşener'in sıraya koyduğu insanlara oy verirsiniz. Kaçınız verdiğiniz oyla meclise soktuğunuz bölgenizden çıkan milletvekilinin adını biliyor desem büyük bir çoğunluğunuz bu soruya cevap veremez. Çünkü oy verirken sizin oyunuzda meclise gidecek kişiye oy vermiyorsunuz. Partiye oy veriyorsunuz. Hatta daha dar açıdan bakacak olursak partinin liderine oy veriyorsunuz Sayın Oyveren. Hoş, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiçbir görevi kalmadı zaten. Kime oy verdiğinizin de pek bir önemi yok. Başkanlık sistemiyle geldiğimiz bu noktada biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız tek bir imzayla uluslararası anlaşmalardan bile bizi çıkartabiliyor. Örneğin İstanbul Sözleşmesi. Bir gece Sayın Cumhurbaşkanımız bir imza attı ve biz bu anlaşmadan ayrıldık. 600 milletvekili, bunların resmi ikişer tane danışmanı, bir de gayri resmi var. Değil mi? Partilerden geliyor. Birer tane resmi yardımcı personeli, meclis çalışanları, bunun yemekhanesini, korumasını, polisini, memurunu vesaire derken biz bu 3000-4000 kişilik meclis kadrosunun maaşını cebimizden neden ödüyoruz o zaman diye soracak olursan Sayın Oyveren, ben de bilmiyorum. Gerçekten Bilmiyorum. İşlevsizliğini fark eden milletvekilleri buna karşı ne yapabilirlerdi sorusunu başka bir podcast'te tartışırız. Bugün o konuya girmeyeceğim. Şimdi meşruiyetten yola çıktık. Güzelce demokrasimizin komedisini gözler önüne serdik. Gelelim bağımsız milletvekili adayı olmanın neden delilik olduğu konusuna. Çünkü bence bağımsız milletvekili adayı olmak delilik. Don Kişot'luk resmen. Her şeyden önce bizde demokrasinin işleyen tek bir parçası vardır. Biraz ondan bahsedeceğim. Halkımız oy verir. Hem de çok yüksek oranlarda oy verir. O yüzden sana sayın oy veren diyorum zaten, sayın oy veren. Katılım oranımız Avrupa'ya göre o kadar yüksek ki bunu yer yer iktidar demokrasinin sönmeyen alevi olarak pazarlar. Peki Avrupa'da neden bu kadar yüksek değil oy verme oranı? Çünkü ne olursa olsun Avrupalı şunun farkında. Günlük yaşamındaki demokratik haklarını kimse elinden alamaz. O yüzden o parti gelmiş, bu parti gitmiş, onun hayatının üzerinde çok da büyük bir etkisi olmaz. Mesela Avrupalı canı sıkılırsa protesto yapar. Hem de öyle yani normal protesto ya, tükmüklü mükmüklü böyle yakmalı yıkmalı protesto yapar. Mesela benim Fransa'da okuyan bir arkadaşım vardı. Haftada bir dersliklerindeki sıraların değiştiğini anlatmıştı bana. Yani diyordu ki ulan en ufak olayda sıraları devirip ateşe veriyorlar. Olaysız günüm geçmedi. Yani keza bana sorsanız ben Almanya'da okurken Saksonya eyaletinin öğrenci harçlarının %10 falan arttırması haberi üstüne Dresden'deki Saksonya eyalet binasına yürümüş bir öğrenciyim. Yani inanır mısınız bilmiyorum ama bize tahsis edilen tren, bedava gittik biz oraya. Bize tahsis edilen trenle Dresden'e yol alırken polisler ve sağlık ekipleri kompartman kompartman gezip herkese olaylar kızışırsa biber gazından karşı neler yapmamız gerektiğini falan anlatmışlardı. Tabii bana anlatmalarına gerek yok. Hani içinde bulunmasam da o zaman gezi olaylarını falan takip etmiştim. Hazırlıklıydım yani, biliyordum ne yapmam gerektiğini. Neyse. Bağımsız milletvekili olarak seçilmek için tek kişi olarak çok fazla oy almanız lazım. Misal Antalya'dan işte 90-100 bin, efendim söyleyeyim İstanbul'un 3 bölgesinden herhangi birinden, ki bunu seçimden önce seçmeniz gerekiyor. 120-130 bin gibi bir oy almanız gerekiyor. Bunlar tabii tahmini rakamlar. Seçmen sayısı ve katılım yüzdesine göre değişiklik gösterebiliyor. Bir de işin içinde oylar bölünmesin çekingenliği de olunca, denkleme onu da ekleyince bağımsız seçilmek neredeyse imkansız. Ha önceden bağımsız seçilenler oldu mu? Tabii ki varlar. Ancak çok spesifik örnekler bunlar. Yine bir partinin alttan desteğiyle falan gerçekleşiyor. Ya da o bölgede çok inanılmaz tanınan birisi oluyor. Bağımsız milletvekili hikayesinde anlattığımıza göre muhteşem meşruiyet örneğimize geçebiliriz. Lütfü Türkkan. Geçmişine baktığımızda kendisi MHP'nin çok eski milletvekillerinden birisi. MHP'li olmaktan utanıp İYİ Parti'yi kuran tayfadan kendileri. Seçimlerde Kocaeli'den aday oluyor ve Meral Akşener pek çok insanın sevgisini saygısını kazanmış asker emeklisi Ali Türkçe'ni ikinci sıradan yazarken Kocaeli'nin en zenginlerinden olan Lütfü Türkkan'ı birinci sıradan yazıyor. Şimdi Ali Türkşen başka bir podcast'in konusu ama merak ederseniz kendisini araştırabilirsiniz. Aynı zamanda Rumelili bir birey olarak Rumeli vakıflarında yıllarca başkanlık yapmış. Onlar tarafından çok sevilen, İstanbul'un bazı mahallelerinde adımını atsa arkasında binlerce kişi toplayabilecek birisi Lütfü Türkkan ve bol parasıyla partiyi de finanse edebilecek güçte birisi. Fazla çaktırmamaya çalışsa da Lütfü'nün birazcık böyle mafyacık halleri de var. Yer yer sosyal medyada görüyoruz bunları sayın oy veren. Mesela 2015'te Devlet Bahçeli'ye o kadar aşık ki kendisi, ona dil uzatanları bir güzel haşlıyor sosyal medyadan. Bir tweetinin altında insana resmen adres ver koçum çekiyor. Yani o seviyelere geliyor. İYİ Partili döneminde de kendisine çakma ülkücü diyen bir Twitter kullanıcısına DM'den yavşak, akı büyük yazmış burada. Yavşak troll, DNA testini yaptır, gerçek babanın kim olduğunu öğren önce diyor. Nasıl ama? Muhalif ve tırnak içinde modern İYİ Parti'ye oy verirseniz mesela meclise bu giriyor. Devam edelim. Profilinde yeşil top olan birisi kendisini eleştirince kullanıcıya DM'den yeşil top musun sen de diyor. Top büyük yazılmış burada. Anladın mı? Aynı zamanda homofobik yani Lütfü. Ama bu gelenekselci takılıp milletin ailevi değerlerinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili demeçleri bulunan sağcı dayımızın kızı, yani Lütfü'nün kızı, arkadaşlarıyla Noel, bakın yılbaşı değil, Noel kutlaması yaptığı malikanelerinde partisine bir zenne çıkarıyor. Üstelik bunu sosyal medyadan paylaşıyor. Şimdi ben bunu neden söylüyorum? Zennelerle veya Noel'le ilgili bir sorunum var? Hayır. Aksine ben yurt dışında sıcak şarabım ve krepelşenimle herhalde 10-15 tane Noel kutladım arkadaşlarımla. Yani benim için dini bir bayram değildi. Aktivite gibi bir şeydi açıkçası. Ya da Zenne görsem burun kıvırır mıyım? Hayır, kıvırmam. İzlemem, orası ayrı. Çünkü ben oryantal ve doğu havası müzikten ve danstan keyif almıyorum ama Zennelerle ilgili bir sorunum var mı? Yok. Lütfü Türkkan'ın kızının özel hayatı beni ilgilendirir mi? Kesinlikle ilgilendirmez. Lakin gelenekselci takılıp başka insanların özel hayatıyla ilgili yorumlarda bulunan bir insan olunca o zaman sen de onun özel hayatı hakkında yorum yapma hakkına kavuşuyorsun sayın oy veren. Lütfü'nün kızı babasının çakarlı arabasından emniyet şeridini parçalarken story çekiyor ve diyor ki geliyorum arkadaşlar, buluşmamıza geç kalmayacağım. Kız arkadaşlarıyla bir kafede buluşacaklar. Böyle bir story atıyor. Delireceğim ya. Sonra gittiği kafeden arkadaşlarıyla bir story daha atıyor. Diyor ki gecikmem demiştim. Yani bunu pişkin pişkin paylaşıyor sosyal medyada. Yanlış duymadınız. Babasına verilen hakları haddini olmayarak sömürüyor ve bunu marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaşıyor Lütfü'nün kızı. Peki sence Lütfü'nün buna tepkisi ne oluyor sayın oy veren? Şöyle diyor. O araç benimdir ve geçiş üstünlüğü vardır. O gün o arabada ben de vardım diyor. Ki ben videoyu defalarca izledim. Sadece şoför ve kız var arabada. Ve diyor kızımın suçu bu videoyu sosyal medyada paylaşmasıdır. Yanlış duymadın. Suçu babasının haklarını istismar etmek değil, bunu paylaşmış olmasıymış. Lütfü'nün zihniyeti bu yani. Tabii ki vekilin, aracının, ambulansın, polisin geçiş üstünlüğü var. Ama bu işin bir de etik yönü var. Yani hastaya gitmeyen ambulans, olaya intikal etmeyen polis de çakarlarını açıp trafiği ortadan ikiye yarmaz yani. Acelesi olmayan bir komisyona oy vermeye gitmeyen vekilin de aynı etiğe uyması beklenir. Ama etiği geçtim. Bunlarda aile fertlerine, halkın onlara verdiği yetkileri istismar etmeme kuralına saygı bile yok. Etiği bir kenara koyduk. Öyle insanlar yani bunlar. Lütfü işte bir gün Twitter'dan böcek olmayı en başından kabullenmişsen ezilince ses çıkarmayacaksın gibi iddialı bir tweet atıyor. Ben tabii dayanamıyorum ve diyorum ki mention atıyorum. Senin kızın bizi senin kızının bizi böcek yerine koyması gibi mi diyorum. Videoyu her yerden sildirmişsin ama burada var Lütfü diye altına çakarlı emniyet şeridi yarma videosunu atıyorum. Anında blokluyor Lütfü beni. Üstüne bir tweet dizisiyle rezaletini Twitter ahalisine duyuruyorum ve bu tweet'i 521 bin kişi görüyor. Sayın oy veren. Ve bunun karşında ne oluyor biliyor musun? Hiçbir şey. Ne özür, ne başka bir açıklama. Çünkü Lütfü benden üstün. Lütfü senden üstün. Çünkü biz böceğiz sayın oy veren. Lütfü tam bir boomer. Fakirin ilgisini çekmeyi iyi biliyor. Mesela 2014, 2016, 2017, 2019 senelerinde geleneksel tweetini paylaşıyor. Tweet şu şekilde. İlkokuldayken masa örtüsünü sırayla eve götürüp yıkayanlar burada mı? Yani inanmıyorsanız Google'layın, gerçekten aynı tweeti Lütfü Türkkan geleneksel olarak paylaşıyor. Adam bunu geleneksel olarak paylaşıp fakir ve köylü edebiyatı yapıyor. Yani diyor ki sizden biriyim. İnanın değil. Bizden biri falan değil. Aynı zamanda çok da kötü bir araştırmacı. WhatsApp'ta dolaşan kaynaksız bilgileri gerçekmiş gibi Twitter'dan defalarca paylaştı. Gerçek olmadığı suratına vurulunca da asla bir özür açıklaması yapmadı. Tam böyle hani ailenizde olur ya WhatsApp'tan böyle komplo teorisi bir şeyler duyup da gerçekmiş gibi. Sizin aile WhatsApp grubunuz zaten boomer dayılar, teyzeler, anneler, babalar hatta. Aynı onlar gibi Lütfü. Hiçbir farkı yok. Ve mecliste. Neden hiç bir açıklamada bulunmuyor bu konulara ilgili? Çünkü Lütfü yanılamaz. Hatta bir sonraki seviyeye çıkartıyor bu huyunu Lütfü. Meclis kürsüsünde Sırbistan'da ayçiçeği ekimi olmadığını ve oradan ayçiçeği veya ayçiçeği yağını almamızın aptallık olduğunu söylüyor. İnternetten yaptığım 32 saniyelik bir araştırmayla Sırbistan'ın en önemli tarım yatırımlarından birinin ayçiçeği olduğunu ve kuzeyinin ayçiçeği tarlalarıyla dolu olduğunu ben bugün öğrendim. Yani adam o kadar boomer ki bu seviye. İyi derecede İngilizce bildiği yazıyor mesela biyografisinde ama ben pek ihtimal vermiyorum. Çünkü yani internete girip Serbia, Sunflower Field, işte report falan gibi 3-5 İngilizce kelime yazıp uga buga enter'a bassanız, Google'lasanız zaten benim ulaştığım bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Yani merak ediyorsanız deneyebilirsiniz. İşte bizden birisi olduğunu iddia eden Lütfü'nün belki görmüşsünüzdür, son zamanlarda tarla tapusu üzerine izinsiz imar ettiği yapıları yıkılıyor. Lütfü ağlıyor tabii, diyor ki herkes böyle yapıyor. Benim yapılarım neden yıkılıyor diyor. Köyde herkes böyle yapar diyor köyde. Kanıt olarak da tapularını paylaşıyor Twitter'da. Hayatında 10 dakikalığına bir arsa satın almayı düşünen her insanın bileceği üzere toprak tapusunun imar anlamına gelmediği su götürmez bir gerçektir Sayın Oyveren. Eskiden köy statüsünde olan ve yıllar önce büyük şehre katılmış olan bu topraklarda bulunan her yapı tabii ki imar onayı almak zorundadır. Lütfü'nün iddiasına göre köyken yapılmışsa imar izine gerek kalmıyormuş falan filan. Yani gülmekten ölmemek mümkün değil Sayın Oyveren. Bugün Nevşin Mengü'nün programına katılmış, onu izledim. Birkaç fotoğraf gösteriyor. Yıkık dökük bir kulübe, işte köpek kulübesi, ufak bir yapı falan. İşte diyor bunları yıkmaya çalışıyorlar. Nevşin Mengü tabii şak diye drone'la çekilmiş bir fotoğraf gösteriyor. Diyor ki Sayın Türkan diyor, burası mı sizin çiftlik? Evet diyor, yani evet demek zorunda kalıyor. Ve Sayın Oyveren, yani gerçekten hektarlar boyu uzanan bir tesisten bahsediyoruz. Yani Lütfü'nün anlattığı gibi, hani diyor ki ben diyor oraya hobi olarak gidiyordum diyor, işte ekiyorum biçiyorum 3-5 hayvanım var diyor. Konuşmanın ilerisinde diyor ki 400 tanecik inek varmış orada. Yani aslında Lütfü'nün hobi bahçesiymiş ama doğura doğura büyümüşler yersen. Yani gıda sektöründe aktif olduğunu da göz önünde bulundursak ben pek yiyemiyorum bu anlatılanları. Çünkü 400 tane inek kaç para biliyor musun sen Sayın Oyveren? Ben de bilmiyorum. Yılda bir tane koç kesiyoruz Kurban Bayramı'nda. El yakıyor vallahi, yani öyle böyle değil. Lütfü'nün öyle bir aurası var ki bunun çalışanları da etkilenmiş sanırım bu auradan. Bölgeye çekim yapmaya gelen bir gazeteciyi hastanelik edene kadar dövüyorlar. Adamın kamerasını, drone'unu falan kırıyorlar. Lütfü de yanındayız diyor biz dayak yiyen gazetecimiz. Lan nasıl yanındasın, adamı dövmüş senin çalışanların. Geldi diyor, biz diyor babasıyla kendisini davet ettik diyor. Konuştuk onlarla diyor. Ben biliyorum ne konuştuklarını, tahmin ediyorum. Tabii bu bir itham değildir, bir tahmindir. İşte unutalım bunları. Şuradan şunu alın falan. Kapatalım bu konuyu gibi bir konuşma geçmiştir diye tahmin ediyorum. Zaten Nevşin Mengü'nün röportajında gazeteciyi dövenlerin kendi çalışanı olduğunu da doğruluyor. Ya nasıl yanında olabiliyorsun? Ya nasıl yanında olabiliyorsun bu adamı sen? Böyle bir şey olamaz. Gerçi muhalif tayfa da Lütfü'ye kumpas kuruldu falan diye dolaşıyor sosyal medyada. Bu da gerici muhalif tayfa. Yani yeter ki muhalif tarafın bir milletvekili olsun, ne yaptığı önemli değil. Asla onları eleştirmeyiz. Hatta ben Lütfü ile ilgili paylaşım yaptığımda çok az like alıyor Twitter'da diğer tweetlerime göre, iktidara eleştirdiğimde. Neden çok az like alıyor? Çünkü diyorlar ki ulan tam oylarımız artmışken muhalefetin oylarını düşürmesen mi Cahre'yim falan. Böyle bir şey olamaz. Yani güdülmeye devam edersiniz koyun gibi. Mesela biz hukuk devleti, hukuk devleti diye debeleniyoruz. Umudumuzu bağladığımız muhalefet partileri var. Bunların milletvekilleri var. Ki grup başkan vekili sanırım Lütfü. Onlar da çıkıyorlar diyorlar ki onlar da yapıyor, ben de böyle yapacağım. Ya böyle şey mi olur sen? Önce senin farklı olman lazım. Senin hukuk devletinin kurallarına uyman lazım. Yani neresinden tutsanız dökülüyor Sayın Oyveren. Yarın öbür gün gücü ellerine alınca aynı şekilde ülkeyi sömüreceklerinin sinyallerini o kadar önden veriyorlar ki. Bunu tabii her muhalif parti veya her muhalif milletvekili için söylemiyorum ama bu örneğimizde İyi Parti'nin yeri benim gözümde artık belirlendi. Çünkü Lütfü'nün yıllardır böyle bu katları var ancak hala partiden ihraç edilmiyor. Demek ki burada partiyle örtüşmeyen bir tutumu yok diye bakarım ben olaya. Sen nasıl bakarsın bilmiyorum Sayın Oyveren ama ben bu konuda artık kararımı vermiş bulunmaktayım. Ama şurası kesin. Verdiğin oyla meclise gönderdiğin vekil senin hayalindeki gibi birisi değil. Seçim yasamız değişmeli ve daha demokratik bir hal almalıdır Sayın Oyveren. Partilerin bu ülkeyi elden ele dönülecek bir sigara gibi görmesi ağrıma gidiyor. Siz sömürdünüz, sıra bizde, artık biz sömüreceğiz dedirtmemek için elimizden geleni yapmalıyız. Kendine çok iyi bak. Gözün açık olsun Sayın Oyveren.